Ayrım 16. Kayıt dışı tarihimiz. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 175. Lozan zafer midir, hizmet mi? Önce hiçbir art niyet, peşin hüküm taşımadan ve halkın yönetime katılması bağlamında, yani içi demokrasi ile doldurulmuş bir cumhuriyete asla alternatif aramadan, tüm samimiyetimle ve ciddiyetimle şunu söyleyeceğim. Yakın tarihi tartışma konusunda zihinler yeterince özgür değil. Konuya girişimin bir mayın tarlasında yürüme hazırlığı biçiminde olduğunun farkındayım. Birileri istediği kadar aksini söylesin, dilediği kadar aslında eleştirmek ve tartışmak yasak değil de hakaret etmek yasak şeklinde bir yaklaşımla yasaklara ve yasakçılığa kılıf bulmaya çalışsın, olmuyor. Çünkü ben kendimi ancak özgür hissettiğim kadar özgürüm. Ve yakın tarih konusunda kendimi özgür hissetmiyorum. Esasen kimi etkili yetkili çevrelerin zihinleri de bu konudaki özgürleşmeyi taşımaya henüz hazır değil. Bu yüzden ne zaman yakın tarihe ilişkin farklı bir şey gündeme gelse, hassasiyetler ortaya çıkıyor. Yakın tarihe bakışımız salt duygusal. Duygusal olanın bilimsel, tarihsel, mantıksal olmak gibi bir zorunluluğu zaten yok. Yakın tarihe ilişkin derin analizlere rastlayamayışımızın en önemli sebebi bu. Açıkçası derin tarihçi yakın tarihten kaçıyor. Öncelikle yanlış anlaşılmaktan, yanlış anlaşılıp süründürülmekten, hatta bazılarına aykırı gelebilecek bilimsel ve tarihsel yaklaşımından dolayı vatana ihanetle suçlanmaktan korkuyor. Kimse durup dururken huzurunu bozmak istemez. Ayrıca da kimseden kahraman olmasını filan beklemeye hakkımız yok. O zaman da meydan ya tümüyle yakın tarih şaklabanlarına kalıyor ya da tam bir mürit mantığıyla yakın tarihe ilişkin hükmünü çoktan vermiş siyasi duygusallara. Onlar da dönemin belli bölümünü övmek, diğer bölümüne sövmek dışında bir şey yapmıyorlar. Sonuç olarak yakın tarihimiz ve yakın tarihi olumlu olumsuz yönleriyle etkilemiş isimler bir alacakaranlık kuşağında övgü sövgü ikileminde kala kalıyor. Yeterince ne Sultan Abdülhamid'i tanıyoruz, ne Vahdettin'i, ne Cemal Paşa'yı, ne Atatürk'ü, ne İnönü'yü, ne de Rıza Nur'u. Henüz Atatürk'ü Samsun'a götüren Bandırma vapurunda bile anlaşmış değiliz. Meçhuller diyarında gibiyiz. Sorunlar ve sorunlar birikiyor. İstiklal Savaşımızın gerçek kahramanlarından Kazım Karabekir Paşa'nın neden daha sonra kabuğuna çekildiğini, domates salatalık yetiştirerek hayatını kazanmak zorunda kaldığını, yakın tarihe ilişkin anılarının, İstiklal Harbimizin esasları, neden yıllar boyu yasaklandığını bilmiyoruz. Rahmetli Karabekir Paşa'nın hatıraları ancak kulaktan kulağa fısıldığını biliyordu. Henüz Atatürk'ü Samsun'a götüren Bandırma vapurunda bile anlaşmış değiliz. Kimilerimiz çürük olduğundan söz ederken, kimilerimiz neredeyse transatlantik tanımlaması yapıyoruz. Çocukluğumda okuduğum ders kitaplarına göre Atatürk asker olduğu halde ne komutanlarından ne de padişahtan izin almaksızın çürük Bandırma vapuruna atladığı gibi işgal altındaki İstanbul'dan çıkıp sağ salim Samsun'a varmıştı. Duyduklarım ise çok farklıydı. Güya Atatürk'ü Samsun'a Sultan Vahdettin göndermiş. Rahmetli Üstad Necip Fazıl, vatan haini değil, büyük vatan dostu Vahdettin isimli eserinde bunu yazdığı için mahkum oldu. Bunun içinde Osmanlı Devleti'nin elinde bulunan en iyi gemilerden biri olan Bandırma vapurunu tahsis etmişti. Dramın boyutlarına bakınız ki, 1. İnönü Savaşı'nın gerçekte olup olmadığını bile net olarak bilemiyoruz. İstiklal Savaşımızın bazı kahramanlarına ve bazı tarihçilere göre böyle bir savaş hiç olmamış. Dolayısıyla böyle bir zafer de kazanılmamış. Eğer bu bir dedikodu ise, böyle dedikodular sadece yasakların kol gezdiği ülkelerde olur. Yazılmasından korkulan şeyler kulaklara fısıldanır. Tabiatıyla bir sürü yalan yanlış şey de karışır. Sır tuta tuta yüreklerimiz sır küpüne döndü. Kafamızda cevapsız sorular cirit atıyor. Mesela İstanbul ve havalisi İngilizlerin, Maraş tarafları Fransızların işgali altında olduğu halde neden sadece İzmir'i işgal eden Yunan ordusuyla savaştık? Madem ki Yunanistan'la savaştık, neden Lozan'da karşımıza İngiltere çıktı? Kulaktan kulağa fısıldanan bir soru daha. Lozan'a neden İsmet Paşa gibi asker kökenli biri gönderildi de diplomasi mesleğinden gelen deneyimli isimlerden yararlanılmadı? 12 adalar dediğimiz adaları İtalya, Trablusgarp Savaşı esnasında işgal etmişti. Diğerlerini ise Balkan Harbi'nde Yunanistan'a kaybetmiştik. 1912. Ama dikkate alınması gereken ince bir nokta var. Gökçeada ve Bozcaada dışındaki kayıplarımızdan Lozan'da feragat ettik. Eğer sahilimizin 3 mil açığından sonraki tüm adalarda ve Erzurum Kongresi ile Sivas Kongresi'nde teyit edilen, misaki milli sınırlarının içinde bulunan Batı Trakya'da Yunan hakimiyetini, Musul ve Kerkük'te İngiliz hakimiyetini neden tanıdık? Bunları yazmak, Lozan Anlaşması'nın sonuçlarını küçümsemek değil. Sadece tarihi doğru okumak, tarihe saygı duymaktır. Bunları gördükten sonra o günlerin şartlarında ancak bu kadarı yapılabilirdi, denilebilir. Bundan çok daha iyisi yapılabilir. En azından misaki milliye sadık kalınabilirdi de denilebilir. Bir köşe yazarı, Lozan'da büyük kayıplarımız da oldu diyenlere alaycı bir üslupla soruyor. Lozan'da nereleri, hangi toprakları verdiğimizi açıklayın, hep birlikte öğrenmiş olalım. Eh, buyurun öğrenin o zaman. İşgal altındaki Türkiye'nin ya istiklal ya ölüm parolasıyla varlığının asgari şartı saydığı bir misaki milli andı vardı. Erzurum ve Sivas kongrelerinde olgunlaştırılan ve barışın askeri şartı yapılan bu vazgeçilmez ilkeler, 28 Ocak 1920'de Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin gizli oturumunda oy birliğiyle oluşturulmuştu. Misaki milliye göre bugünkü sınırlarımızın dışında bulunan Batum, Batı Trakya, Musul, Kerkük ve Süleymaniye vazgeçilmezlerimiz arasındaydı. Bütün bunlardan Lozan'da vazgeçtik. Şuracıkta kısa bir hatırlatma yapayım. İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalya, daha önce bizden işgal ettiği adaları Yunanistan yerine Türkiye'ye terk etmeyi teklif etmiş, ancak Milli Şef İsmet İnönü bu teklifi hiç düşünmeden reddetmişti. İtalya'nın çekilmek zorunda kaldığı eski adalarımızı geri alsaydık bile tümünü bize bırakmazlardı. Ama en azından birkaçı elimizde kalabilirdi. Ah tarih, hiç affetmiyorsun. Lozan Konferansı'nda Musul unutuldu mu? Musul meselesi, İsviçre'nin Lozan kentinde başlayan görüşmelerin gündemine 26 Kasım 1922 tarihinde geldi. O tarihte Irak'ın durumu tıpkı şimdiki gibi çok karışık ve çok belirsizdi. İngiltere'nin yanı sıra Fransa ve Amerika bölgede menfaat, petrol denilen aramaya çıkmışlardı. Bu yüzden bölgeyi yeni Türkiye'ye bırakmak istemiyorlardı. Türkiye ise 500 yıl müddetle bölgeyi yönetmişti. Hak iddiasında bulunması doğaldı. Üstelik bölge ahalisinin ekseriyeti ile Türkiye'nin din ve kan bağı vardı. Zaten misaki milli sınırlarının içine alınma sebebi de bu bağlardı. Bu noktada İsmet Paşa bir yanlışlık yaptı. Musul'da nüfusun büyük çoğunluğunu teşkil eden Türk ve Kürtlerin Arap ve diğer unsurlardan ayrı olarak aynı ırktan geldiklerini, yani Turan kökenli olduklarını ispatlamaya çalıştı. Bu görüşe dayanarak Musul'un mukadderatının, İzmir'in, İstanbul'un, Trakya'nın, Adana, Urfa ve Antep'in mukadderatıyla aynı olduğunu ve bu şehirlerin mütarekeden sonra ve mevcut anlaşmalar hilafına işgal edildiğini söyledi. İngiliz heyetinin başkanı Lord Curzon, İsmet Paşa'nın savunmasını dinledikten sonra misaki milli gibi bir belgenin galip devletlere dayatılamayacağını belirtti. Ankara Meclisi'ndeki Kürt milletvekillerinin içinde Revanduz ile Süleymaniye'den gelmiş olanların bulunup bulunmadığını, bunların bir seçim neticesinde mi Ankara'ya geldiklerini sordu. Tabii ki bu soruların cevabı yoktu. Bunun üzerine Curzon, Musul meselesinin hakeme havale edilmesinin uygun olduğunu ve bu hakemin de Cemiyet-i Akvam, Birleşmiş Milletler olabileceğini söyledi. Buna cevaben İsmet Paşa, meseleyi hakeme veya Cemiyet-i Akvam'a göndermeyi uygun görmediğini, Musul'un apaçık durumuna rağmen konuyu hakeme bırakmayı doğru bulmadığını söyledi. Tartışma uzayıp sonuçsuz kalınca konuyu ikili görüşmelere bıraktılar. İsmet Paşa, ikili görüşlü İngiliz temsilcilerinden Tirel'e, Türkiye'nin fakir bir ülke olduğunu, bu bakımdan Musul petrollerinden pay istediğini ifade etti. Bunun üzerine Tirel, tatmin edici bir anlaşma imzalandığı takdirde İngiltere'nin Türkiye'ye her türlü ekonomik yardımı yapacağını, fakat barış anlaşmasının hazırlanmasında petrol veya mali yardımın pazarlık konusu yapılmaması gerektiğini belirtti. Bu tarihten itibaren de Türkiye'nin Musul üzerinde hak iddiasından vazgeçmesi şartıyla Musul petrol kaynaklarından veya gelirlerinden hisse verilmesi imkanlarını araştırmak için Türk delegasyonu ile İngiliz petrol uzmanları arasında görüşmeler yapılmaya başlandı. Fakat bir sonuç alınamadı. Nihayet Lord Curzon, İtalyan ve Fransız delegelerinin ısrarları üzerine bu konunun daha sonraki bir tarihte Türkiye ile İngiltere arasında görüşülmesine dair bir maddenin anlaşma metnine konulmasına razı oldu. Böylece Musul meselesinin görüşülmesi Lozan Anlaşması'ndan sonraya bırakılmış oluyordu. İki ülke delegasyonu arasında görüşmeler 19 Mayıs 1924 günü İstanbul'da Kasımpaşa'daki eski Bahriye Nezareti binasında başladı. Haliç Konferansı diye isimlendirilen görüşmelerde Türk heyetine Meclis Başkanı Ali Fethi Bey, İngiliz heyetine ise Sir Percy Cox başkanlık ediyordu. Görüşler arasında uçurumlar olduğu daha ilk gün anlaşıldı. Fethi Bey, Musul'un Osmanlı yönetimi zamanındaki sınırları göz önünde bulundurularak Türkiye'ye devrini istiyordu. Cox ise buna karşılık Musul şehri dahil olmak üzere Fırat Nehri'nin iki sahilinde istiyordu. Haliç Konferansı hiçbir yakınlaşma sağlanamadan 5 Haziran'da dağıldı. Aslında İngiltere'nin isteği olmuş, böylece konu Birleşmiş Milletler'in gündemine girmişti. Cemiyet-i Akvam çeşitli oturumlar sonunda Irak üzerinde İngiliz mandasını kabul etti. Cemiyet ayrıca Musul'da hak temsilcileri ile görüşmek ve durumu yerinde tatkik etmekle görevli bir soruşturma komisyonu kurdu. Fakat İngilizler komisyon çalışmalarını sabote ettiler. Irak'ta entrikalar çevirmeye, kuzeye doğru yeni topraklar işgal etmeye başladılar. Takvim ve ay devrimimizin bir hikayesi var mı? Şimdi garip gibi duruyor ya, takvim devrimini savunan milletvekilleri bu sayede Avrupalılaşacağımızı, ve medeni milletlerin bir rüknü haline geleceğimizi söylüyorlardı. Sonunda devrim gerçekleşti. Alişan Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicretini esas alan hicri takvim bırakıldı, yerine Gregorian stili miladi takvim kabul edildi. Bu sayede Avrupalılaşıp medeni milletlerin bir rüknü haline dönüşmüş müyüz bilmiyorum. Bildiğim şu ki Avrupalılaşma, medenileşme isteğimizi yakın tarih boyunca tahit tazminattan bu yana her toplumsal değişimin önüne koyduğumuz halde Avrupalılar nazarında Avrupalı sayılmıyoruz. Sınırını Meriç'ten çizip bize boş veriyor, Avrupa Birliği'ne filan da almıyor. Biz ise hala çabalayıp duruyoruz. Anlaşılan önceki denemeler, devrimler filan bizi Avrupa'ya ulaştıramamış. Ulaştırabilseydi hala Avrupalılaşmak uğruna çırpınır durur muyduk? Yıllar önce saltanatı ve hilafeti kaldırmayı kabul ettik. Sonrasında alfabelerini kabul ettik. Kılık kıyafetlerini kabul ettik. Müziklerini kabul ettik. Bitmedi, yüzyıllar boyu konuştuğumuz dili bırakıp çıtakçaya benzeyen uydurukçayı kabul ettik. Fransızca madamdan dönme, bayanla, monsieur'den dönme, bayı kabul ettik. Yetmedi. Dini kimliğimizle ve milli varlığımızla yüzyıllar boyu örtüşüp bütünleşmiş, selamımızı atıp iyi sabahlar anlamındaki Fransızca bonjour'un tercümesi olan günaydını kabul ettik. Kafalarımız bu yüzden çok karıştı. Kimimiz hello dedik, kimimiz selam diye kısa kestik. Kimimiz temenna ettik, kimimiz baş sallayıp durduk. Derken sıra bir gün ayları değiştirmeye geldi. Muharrem, Cemaziyel Evvel, Cemaziyel Ahır, Safer, Rebiyül Evvel, Rebiyül Ahır, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce diye saya geldiğimiz ay isimleri Ocak, Şubat, Mart, Nisan vesaire şekline girdi. Ve nihayet sıra günlere de geldi. Kendisi de bir dilci olan Atatürk dönemi Milli Eğitim Bakanlarından Hasan Ali Yücel, bakanlığı dönemine ait bir anısını şöyle anlatıyor. Bir gün hızlı dil devrimcilerinden biri geldi. Gün isimlerinin Türkçe olmamasını yüz kızartıcı bulduğunu belirterek dedi ki, Salı dışındaki tüm gün isimleri Arapça ve Farsçadır. Mesela pazar, pazartesi, çarşamba, perşembe, Farsça, cuma ve cumartesi ise Arapçadır. Ben bu mahsuru gidermek için yeni gün isimleri buldum. Önüme bir liste koydu ve işte dedi. Türk günlerinin Türkçe isimleri. Listeye baktığımda hafakanlar bastı. Pazar gününün karşısına gez gün, pazartesinin karşısına ön gün, Salının karşısına iş gün yazmıştı. Bu listede çarşamba güç gün, perşembe koş gün, cuma yor gün, cumartesi bit gün olmuştu. Şaşırdığımı görünce izahat vermeye başladı adam. Pazar gününe gez gün demesinin sebebi tatil olmasındanmış. Çünkü tatilde gezilir, eğlenilirmiş. Pazartesiye ön gün demesinin sebebi haftanın ilk iş günü oluşuymuş. Salı ile çarşambaya iş gün ve güç gün demesinin sebebi ise haftanın en yoğun ve zor günleri olmalarındanmış. Perşembeye koş gün demesi iş peşinde koşulmasından, cumaya yor gün demesi 4 gün çalışan insanın yorgunlaşmasından, cumartesiye bit gün demesi hafta içi çalışmaktan çok yorulan bedenlerin bitkin düşmesindenmiş. Günün birinde cumartesinde resmi tatil olacağını nereden bilsin? Meşhur tarihçimiz İsmail Hamdi Danışmen bu hikayeyi eski bakanın kahkahalarla anlattığını, kendisinin de unutmamak için not aldığını gören Hasan Ali'nin şöyle konuştuğunu belirtiyor. Bunlar unutulmaz şeylerdir. Sen de unutamayacağın için boşuna not aldın. Esasda Türkçe adı salı adının niçin değiştirildiğini de sormakta kusur etmedim. Onu ben de merak edip sordum, dedi Hasan Ali. 7 gün adının iş ve çalışma anlamı ile ilgili olması gerektiğinden bahis buyuruldu. Ve bu evrim, devrim, çevrim bahsine kahkahalarla son verdi. Tarihi Hakikatler, cilt 1, sayfa 310. Ah neler yaşandı! Ne tuhaflıklar, gariplikler, gereklilikler ve gereksizlikler yaşandı. Alfabe değişikliğiyle amaçlanan neydi? Dil ve alfabe, bir milletin toplumsal karakterinin dışa vurumudur. Yani harfler ve kelimeler toplumsal karakteristik öğelerdir. Bunlar aynı zamanda müzikle, mimariyle, edebiyatla harmanlanmıştır. Örneğin, Kiril alfabesinin dili, mimarisi, resmi, müziği, dansı, edebiyatı, estetiği ona uygundur. Latin alfabesinin ona uygundur. Japon alfabesinin ona uygundur. Kimilerinin Arap alfabesi, kimilerinin Kur'an hattı, kimilerinde eskimez yazı dedikleri yazı türü ise bizde farklılaşmış, bize uygun hale gelmiştir. Aynı yazı Arapların elinde kufileşip köşelenirken, sivri ve köşeli yazı türü aynı tür bir karaktere yansıtır. Osmanlıların elinde suluslaşarak yuvarlaklaşmış, Osmanlı'nın Araplara nispetle daha sabırlı, daha sevecen, daha uzlaşmacı ve dayanışmacı karakterini yansıtmış birbirine bağlı harfler en az bizim kadar bizden olmuştur. Osmanlı mimarisi de aynı karakteristiğe uygun olarak şekillenmiştir. Kubbe kültürü, toplumun yazıya yansıyan karakterine ek olarak bir korumacılığı, muhtaçları himaye gibi de aksettirir. Gerçekten Osmanlı idraki, zekat ve sadaka gibi yardımlarla ulaştığı fukarayı minnet altına sokmamak için vakıflaşmış, bu anlayış sayesinde devlet büyük bir hayır kurumuna, hükümdarlar ve diğer yöneticiler ise büyük hayır kurumunun hizmetlerine dönüşmüştür. Başta padişah olmak üzere üst düzey yöneticiler vakit buldukça fukaraya yemek dağıtılan mekanlara gidip bizzat bu hizmeti kendileri görürlerdi. Konu eski alfabeye dönme konusu değil artık. Onu hayatımızın bir parçası sayıp onunla birlikte var olan estetik dünyamızı yeniden inşa etmek. Hani kardeşini sağanak altında ıslanırken şemsiyenizi onunla da paylaşınca huzur bulursunuz ya, işte bunun gibi. Osmanlı insanı da kendisi gibi inananlar başta olmak üzere tüm insanları insanlık ekseninde kendine kardeş sayan bir hayat görüşü çerçevesinde şemsiyesini muhtaçları hayatın sağanaklarından koruyacak şekilde açar, imkanlarını diğer kardeşleriyle de paylaşırdı. İşte bu şemsiye harekatı kubbeye dönüştü ve kubbeler mabetlerde taçlaştı. Tanzimat öncesinden başlayarak gelen batılılaşma süreci içinde tümün bir parçası olan geleneksel alfabemizden vazgeçmekle sadece birkaç harften vazgeçmedik. Böyle bir bütünlüğü bozduk ya da böyle bir bütünlükten koptuk. O günden bu yana savruluyor oluşumuzda bu kopuşun rolü yok mu sanıyorsunuz? Gördüğünüz gibi alfabe değiştirmek basit bir şey değil. Çünkü alfabe olmayınca müzik olmuyor. Edebiyat olmuyor, sanat olmuyor, mimari olmuyor. Dilin bile eski zenginliğini koruyamıyorsunuz. Hani derler ki, başkasının yürüyüşünü taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü de unuttu. Aynı şaşkınlıktayız. Batılılar gibi yürümeyi bir türlü öğrenemedik. Kendi yürüyüşümüzün ritmini de unuttuğumuz için yürüyemez olduk. Zaman zaman eski değerlerimizle hamleye kalktığımız oluyor. Ancak eski değerlerimizin tümüyle barışamadığımızdan dolayı aradan bir süre geçince bir sebeple tekrar yere kapaklanıveriyoruz. Konu eski alfabeye dönme konusu değil artık. Onu hayatımızın bir parçası sayıp onunla birlikte var olan estetik dünyamızı yeniden inşa etmek. Hat, Tesip, Ebru, Çeşme Bülbül gibi yaşlılarımız tarafından ihmal edilmiş özelliklerimizin gençlerimiz tarafından ihya edildiğini görmek beni çok mutlu ediyor ve gelenek açısından da umutlandırıyor. Şevket Süreyya Aydemir'in "İkinci adam ama o kendini milli şef dedirtiyordu," dedi İsmet Paşa. Harf inkılabını 1 Kasım 1928 anılarında şöyle anlatıyor. Atatürk bir iki seneden beri bunu düşünüyordu. Vakit vakit bana açmıştı. Ben önce buna mukavemet ettim. Enver Paşa harp ilan edilmeden böyle bir şeye teşebbüs etmişti. Sonra muharebenin ilanı üzerine kaldırıldı. Tekrar eski hale döndük. Yine öyle olacak dedim. Çünkü bu tecrübeyi yakından biliyorum. Enver Paşa yeni yazı şeklini emir olarak genelkurmaya verdiği zaman ben oradaydım. Yine o zaman da itiraz ettim. Bunu çıkaramazsınız dedim. Nasıl yazıp nasıl okuyacaklarını soruyordum. Onlar da yapacağız, edeceğiz diyorlardı. Ben birinci şube müdürüydüm. Hafız Hakkı, Erkan-ı Harbiye ikinci reisi. Vazife için yanına giderim. İmzaya götürdüğüm evrak hep yeni imla ile yazılmış. Kağıtları önüne koyar, anlatırım. Hafız Hakkı kağıtları okumaz, bana bakar. Canım sen anlat, bunun içinde ne var der. Çünkü kendisi okuyamıyor. Bunun üzerine ben anlatırım. Bir gün bana getireceğin yazıları benim bildiğim yazı ile ayrıca yazdır da getir dedi. Şimdi ben bu macerayı biliyorum. Harf inkılabı ilan edilmeden 2 sene evvel Atatürk'e söyledim. Benim ikazım cesaretini kırdı. Harf inkılabını 2 sene sürekledi. Resmi beyanlarında, grupta, partide yaptığı konuşmalarda yeni harfleri düşünüyoruz diyordu. Fakat başlayamıyordu. Nihayet harf inkılabını emrivaki halinde ilan etmeden önce kendisine şöyle dedim. Bunu istiyorsunuz, yapacaksınız. Fakat tatbik etmeyeceksiniz. Kim dedi? Siz dedim. Atatürk söz verdi. Tatbik edeceğiz. Ben başta olmak üzere hepimiz tatbik edeceğiz. Harf inkılabı oldu. Herkes bilir ki ondan sonra ben eski yazıyı kullanmış değilim. Harf inkılabı çıktıktan sonra şimdiye kadar eski yazıyla yazmış olduğum 20 satırı bulmaz. Yapmadım, yapamadım. Cemiyette bunu yaptırmak için almadığım tedbir, katlanmadığım eziyet ve vermediğim eziyet güçlük kalmamıştır. Ben vekillerin, mebusların, memurların, herkesin cep defterini muayene eder ve eski yazı ile notlarını gördüğüm zaman mesul tutardım. Ben başvekilim. Bir gün genelkurmaya gittim. Bana resmi 2 kağıt getirdiler. İmza etmem lazımmış. Fakat biri eski yazı ile yazılmış. Bunu okuyup anlayacağım ve sonra yeni yazıyla yazılmış olanını imzalayacağım. Nedir bu diye sordum. Maraşer öyle söylemiş. Ona evrakı hep bu tarzda götürüyorlarmış. Tıpkı Hafız Hakkı'nın benden istediği gibi. Karşımdaki subaya, yeni yazıyı kullanmıyorsunuz. Bu devletin kanunu değil mi? Siz devletin kanunu tanımaz mısınız dedim. Pancar gibi oldu. Yeni harfleri öğrenmek için mektepler açıldı. Atatürk her yeri dolaştı. Tahmin olunmaz bir şahsi gayret göstererek yeni harfleri memlekete mal etmeye çalıştı. Ama yaşlı bir adamın alıştığı harfleri bırakıp yeni harfleri öğrenmesi kolay olmuyor. Bu gibi kimselere bunu öğrenin demek de güç bir şey. Bunca zaman önce çocuklukta öğrendiğim ilk harflerin şurası burası benzemez, yine de söker okurum. Sonradan öğrenilen bir harfle bunu sökmeye imkan yoktur. Hiç eski yazı bilmeyen insanların yazılarını ben okuyamıyorum. Halbuki eski yazılardan okuyamayacağım yazı yoktur. En aciz adamın en karışık yazdığını mutlaka söker, çıkarırdım. Bütün bu anlattığım güçlükleri düşünerek, bilhassa yetişmiş insanların yazı ile münasebetlerinin bozulacağından ve cemiyette kültür hayatının kötürüm olacağından endişeliydim. Bugünlere ait bir olayı hatırlarım. Atatürk, yanında bazı kimseler olduğu halde bir yerde çalışıyor. Önünde eski yazıyla yazılmış birçok kağıt var. Akşam üzeri ben kendisini görmeye gittim. İsmet Paşa geliyor diye haber verdiler. Hepsi telaşa düşer. Masanın üzerindeki kağıtları kaldırırlar. Bu son zamanlarda bile koalisyon hükümeti olarak çalışırken, bakarım yanımda oturan Alican, Ekrem Alican 1961 defterini çıkarır, eski yazı ile yazar, içimden şartlar müsait olsa ben sana gösteririm derim. Harf inkılabı bir okuma yazma kolaylığına bağlanamaz. O zaman olayı okuma yazma kolaylığına bağlayan ders kitapları yalan söylüyor. Okuma yazma kolaylığı Enver Paşa'yı tahrik eden sebeptir. Ama harf inkılabının bizde tesiri ve büyük faydası kültür değişmesini kolaylaştırmasıdır. İster istemez Arap bir bakıma İslam demek istiyor, kültüründen koptuk. Şimdi bütün sapmalara rağmen yeniyi yeni harflerle öğrenmiş olanlar eski harflere dönemezler. Kur'an kursuna gidenler için de böyledir. Harf inkılabını burada bağlayacağım. İnkılap ilan edildiği zaman herkes iki yazıyla başladı. Hükümet başında bulunduğum için gayet sıkı ve ciddi takip ederek devlet dairelerinden eski yazının kalkmasına çalıştım. Ne kadar sürdü, şimdi söyleyemeyeceğim. Fakat asgari bir müddet zarfında resmi dairelerden eski yazı kalktı. Devlet memurları içinde eski yazıyı müsvedde olarak kullanmakta devam edenler, bu yazıyı bilmeyen insanlar memur olup iş başına geldikçe tabiatıyla seyrekleşti. Tekke ve zaviyeler neden kapatıldı? Tekkeler ve zaviyeler Osmanlı insanının eğitim, ilim, zikir, fikir, huzur ve mutluluk merkezleriydi. Yüzyıllar boyu toplumun hayat kaynağı oldular. Nice ham yürek kemalini tekke ve zaviyelerde buldu. Tekke ve zaviyelerde gündüz eğitimle geçen zaman, yatsı sonrasında zikirle ziynetlenir, şahsi kemalat, zikir halkası içinde kitleselleşip büyük bir coşkuya dönüşürdü. Osmanlı Devleti'ni inşa eden hamle, böyle bir coşkunun eseridir. Osman Gazi'nin ruhu ve şuuru, Şeyh Edebali Tekkesi'ndeki sohbetlerde kıvamını bulmasaydı, Osmanlı Devleti tarih sahnesine çıkabilir miydi? Ne var ki hiçbir kurum zamana meydan okuyamaz. Bu kurumlarda okuyamadı. Osmanlı toplumunun bilimsel, zihinsel, bedensel ve ruhsal eğitiminde çok önemli bir yere sahip olan tekkelerle zaviyelerde zaman içinde eskidiler. Çağın ihtiyaçlarıyla beslenip gençleştiremedikleri için de yozlaştılar. Nihayet vaktiyle Yeniçeri Ocağı'nın başına gelenler, başlangıçta insan fabrikaları işlevini gören bu işlevleriyle başta Osmanlı Devleti'ni kuranlar olmak üzere sayısız adam gibi adam yetiştiren tekke ve zaviyelerinde başına geldi. Kapatıldılar. Böylece yeni toplumun ilimle, irfanla, muhabbetle, hatta kendi dinamiği ve ruhuyla irtibatı kesildi. Yeniçeri Ocağı'nın kapatılmasıyla birlikte karşı karşıya gelinen şaşkınlığın beterine düşülmüştü. Bu kez kapatılan bir ocak değil, büyük bir milletin ruh dengesiydi. Denge bozulunca yalpalama başladı ve bu özellikle bilimsel ve kültürel alanlarda hala sürüyor. O zaman neden mi kapatıldılar? Çünkü Türkiye kendini yenilemeyi, bir başka deyişle çağdaşlaşmayı, ruhuna çok da uymayan batılı temellere oturtmuştu. Bunun toplumsal tabana yayılması, eski kurumların yok edilmesini gerektiriyordu. Hukuk sistemi ile ceza yasaları başta olmak üzere tüm sistemler batılı kriterlere uydurulacak, milli bünye, tarihsel kimlik ve karakter gibi farklarla uyuşup uyuşmadığına bakılmaksızın bazı değişimler gerçekleştirilecekti. Bunların bazılarının milli bünye tarafından reddedilme ihtimali, sert tedbirler ve kanunlarla bertaraf edilecek, gerekirse en basit ihlaller bile özel mahkemelerin istiklal mahkemeleri konusu haline getirilecek, şapka gibi son derece ayrıntı bir aksesuar yüzünden bile Rize'de 8, Maraş'ta 7, Erzurum'da 4, Sivas'ta 3, İskilip'te 2, Menemen'de 28 olmak üzere çeşitli yerlerde toplam 78 kişi asılacaktı. Halbuki şapka kanununa muhalefetin cezası tıpkı tekkeler ve zaviyeler kanununa muhalefette olduğu gibi 3 ay hapis, 50 lira para cezasıydı. Devrim kansız olmaz dedikleri acaba bu muydu? Atatürk, Kastamonu seyahatinde 30 Ağustos 1925'te halka şöyle sesleniyordu. Ölülerden medet ummak, medeni bir cemiyet için şindir, lekedir. Efendiler ve ey millet, biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz. En doğru ve en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır. İslam inancında hangi çağda ölmüş olursa olsun, ölülerden medet ummak yoktur. Bununla birlikte yalnız Müslümanlar arasından değil, diğer dinlerin mensupları arasından da ölülerden medet umanlar çıkmaktadır. Bu bir bakıma çaresizliğin ifadesidir ve her toplumda rastlanmaktadır. Bunun önüne kanunla değil, ancak eğitim ve bilinçle çıkılabilir. Nitekim kanunlarla yöneliş engellenememiştir. O kadar ki zaman zaman Atatürk'ün Anıtkabir'i de bundan nasibini almakta, bazı kişi ve kuruluşlar kimi zaman bireysel, kimi zaman topluca Anıtkabir'e çıkıp şahıs ya da kurumları Atatürk'e şikayet etmektedirler. Bazı mezarlara şifa, para, ev, kısmet, evlat ya da torun arayışı için gidenler olduğu gibi bazılarına da makam, mevki arayışı için gidenler olmaktadır. Türbelerin kapatılması bu alışkanlığı kıramamıştır. Bilindiği gibi 30 Kasım 1925 tarih ve 677 sayılı kanunla tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması sağlandı. Bütün tarikatlarla birlikte padişah ve sultan türbeleri dahil tüm türbelerde kapatıldı. Ayrıca şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, halifelik, falcılık, hacılık, hocalık, büyücülük, üfürükçülük gibi eylem, ünvan ve sıfatların kullanılması, bunlara ait hizmetlerin yapılması ve bu ünvanlarla ilgili elbise giyilmesi yasaklandı. Enteresan değil mi? Halen yürürlükte ve anayasa koruması altında olan bu yasaya göre Sultan Çelebi Mehmet'e Çelebi Mehmet yahut Şeyh Edebali'ye Şeyh Edebali demek suç. 16. ayrımın sonu, sayfa 191.